Ayrım 22. Richard Strauss. R I C H A R D S T R A U S S. 11 Haziran 1864 Münih, 8 Eylül 1949 Garmisch. Alman bestecisi. Münih Üniversitesi'nde eğitim görmüş. Benno Walter F.W. Meyer'in öğrencisi olarak yetişmiştir. Hans von Bülow 1885 yılında onu Meiningen Orkestrası'nın yardımcı yöneticiliğine almış. Bülow'un çekilmesi üzerine Strauss onun yerine geçmiştir. 1886 yılında bestelediği Aus Italien, İtalya'dan adlı yapıtıyla programlı müziğe yönelmiş ve bu yapıtın ardından gelen senfonik şiirler ona çağının ileri müziğinde ön safta bir yer sağlamıştır. 1933 yılında Naziler iktidara gelince onu Kültür Odası Başkanlığına getirmişlerse de beliren anlaşmazlık sonunda işinden ayrılmıştır. Strauss 20. yüzyıl boyunca çağının müziğindeki yenilikçi durumunu sürdürememiş, çoğunluğunu 19. yüzyılın son yıllarında verdiği yapıtlarıyla müzik tarihinde sağlam bir yer edinmiştir. Başlıcaları Till Eulenspiegel, Tod und Verklärung, Ölüm ve Değişim, Don Juan, Also sprach Zarathustra, Zerdüşt böyle konuştu, Ein Heldenleben, Bir Kahramanın Hayatı adlı senfonik şiirleri, Salome, Elektra, Rosenkavaller operaları. Salome, bir perdelik opera. Oscar Wilde'ın aynı adlı oyununu opera için çeviren Hedwig Lachmann, ilk oynanış 1905 Dresden. Türkiye'de ilk oynanış 1959 Ankara. Başlıca kişiler Narabot (parantez içinde tenor), Johannan (parantez içinde bariton), Salome (parantez içinde soprano), Herodes (parantez içinde tenor), Herodias (parantez içinde mezzo soprano). Konunun geçtiği çağ ve yer İsa'dan önce 1. yüzyılda Suriye'de Herodes'in sarayı. Yudea valisi Herodes'in sarayında taras. Gece ay ışığında Suriyeli subay Narrabot valinin yaverine Herodes'in üvey kızı Prenses Salome'ye duyduğu aşkı anlatmaktadır. Güzel prenses çıkar tarasa. Gecenin güzelliğini överken derinden bir erkek sesi duyar. Ses Salome'nin annesi Herodias'ın günahlarını saymaktadır. Prenses sesin kime ait olduğunu sorar. Sesin sahibi Herodes'in halk üzerindeki etkisinden korkup zindana koyduğu peygamber Yuhanna'ndır. Kız onu görmek istediğini söyler. Narabot'u kandırıp çıkarılması için emir verdirtir. Peygamber genç ve yakışıklıdır. Günahlılara lanet etmektedir. Salome kendisini tanıtınca kızın uzaklaşmasını ister. Adamın kişiliği, güzelliği Salome'nin başını döndürmüştür. Ona bir buse için yalvarmaya koyulurken Narabot kıskançlık etkisiyle hançerini kalbine saplayıp intihar eder. Peygamber günahlının kızını hakaretlere boğarak zindanına girer. Vali Herodes de karısı Herodias'la terasa çıkmıştır. Üvey kızına hayrandır. Salome'ye övgüler yağdırır. Çok neşelidir. Sezar'ın elçisi gelmiş armağanlar getirmiştir. Yuhanna Ağa'nın Herodias'ı suçlayan sesi duyulur tekrar. Herodes tutuklanmasına karşılık adamın kutsallığına inanmakta, onun Yahudilere karşı savunmaktadır. Üvey kızına dönerek dans etmesini ister. Salome dans ederse onu armağanlara boğacak, ne isterse verecektir. Güzel prenses yedi tüle bürünerek vahşi çılgın bir dansa koyulur. Bitirdikten sonra isteğini açıklar. Yuhanna Ağa'nın başıdır bu. Herodes birden dehşete kapılmış, kıza bu istekten vazgeçmesi için yakarmaya koyulmuştur. Elindeki tüm mücevherleri, sarayını, bahçelerini, ülkesini verecektir. Fakat Salome ona sözünü hatırlatarak isteğini tekrarlar. Herodes emir verir, cellat zindana gider. Biraz sonra Yuhanna'nın başını bir tepsiye koymuş olarak gözükür. Yuhanna'nın, Görüyorsun ya, sen öldün, ben sağım. Nefret ettiğin Salome'nin yanındasın. Sen aşık olduğum tek insandın. Onu övmeye ve bir öpüşü bile esirgediği için siteme koyulur. Herodes'in bu görüntüyü seyre direnci kalmamıştır. Meşaleleri söndürtür. Salome'nin sesi yankılanmaktadır. Vermek istediğim öpüşü aldım Yuhanna'n. Herodes çılgın gibi bağırır. Bu karıyı gebertin. Askerler mızraklarını Yudea prensesi Salome'ye saplarken perde iner. Opera sanatının üzerinde en çok tartışılan, en çok yankılar yapan örneklerinden biridir Salome. Özellikle tutucu çevrelerin tepkilerine yol açmış, ancak müzikli drama yenileyici bir hava getiren yapının değeri sarsılamamıştır. Çok zengin orkestra renkleriyle, leitmotivlerle işlenen Salome'de Wagner etkilerini gözlemek güç değildir. Elektra, bir perdelik opera, metin Hugo von Hofmannsthal, ilk oynanış 1909 Dresden. Başlıca kişiler Elektra, parantez içinde soprano, Chrysothemis, parantez içinde soprano, Clytemnestra, parantez içinde mezzo-soprano, Orestes, parantez içinde bariton, Egistus, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer, eski Yunanistan'da Mikene Krallığı Sarayı. Kral Agamemnon, karısı kraliçe Clytemnestra ve kadının aşığı Egistus tarafından öldürülmüş, geride 3 çocuğu kalmıştır. Oğlu Orestes ve 2 kızı, Chrysothemis ve Elektra. Çocuklar baskı altında büyütülmüş, Orestes saraydan uzaklaştırılmıştır. Elektra babasının öcünü almak amacıyla yanıp tutuşmakta, yarı çılgın bir yaratık izlenimi bırakmaktadır. Chrysothemis ona ikisinin de bir yere kapatılacaklarını haberler. Hayır, bu böyle sürüp gitmeyecektir. İşte anneleri takıp takıştırmış, süslenmiş törene gitmektedir. Elektra kadına yaklaşır, kardeşi Orestes'i sorar. Clytemnestra'nın bu çılgınla konuşmaya niyeti yoktur. Zaten geceleri uyuyamamakta, bir göz durmadan kendisine bakmaktadır. Orestes'e gelince iyidir. Kral oğluna layık bir eğitim görmektedir. Elektra bunların yalan olduğunu söyler. Orestes gelecek, ölçüleri alacaktır. Bir haberci görünerek Clytemnestra'ya mektup uzatır. Söylentiye bakılırsa bu mektupta Orestes'in öldüğü yazılıdır. Chrysothemis kardeşine iki habercinin daha geldiğini bildirir. Biri genç, diğeri yaşlıdır. Genç haberci Elektra'ya yaklaşarak Orestes'in arkadaşı olduğunu, onun öldüğünü söyler. Elektra kendini tanıtır. Delikanlıya adını sorar. Genç habercinin dediğine bakılırsa onun kimliğini saraydaki köpekler bile sezmiştir. Elektra kardeşi Orestes'i tanır. Delikanlı ve öğretmeni bir kızın eşliğinde uzaklaşırlar. Kısa süre sonra ölmekte olan Clytemnestra'nın feryatları yankılanır. Elektra, vur, bir daha vur diye kıvançla söylenirken Egistus girer. Kız meşale alır, dans eder gibi yürüyerek adamı içeri sokar. Birkaç dakika sonra Egistus'un yardım isteyen sesi duyulur, ölmüştür. Elektra alınan öcün zevkinden çılgına dönmüş, dans etmekte, saray halkını kendisiyle dansa çağırmaktadır. Birkaç hareket yaptıktan sonra yıkılır, son nefesini vermiştir. Eski Yunan edebiyatında Sofokles'ten başlayarak pek çok yazar ve ozan tarafından işlenen konu, Hofmannsthal'in kalemiyle Münihli besteciye verilmiş, yapıt ilk temsilde büyük başarı sağlamıştır. Tanınmış bölümler, Allein, Wehgans Allein, parantez içinde Elektra, Orest, Es rührt sich niemand, parantez içinde Elektra, Orestes, Schweig und Tanze, parantez içinde Elektra, Der Rosenkavalier, parantez içinde Güllü Şövalye. Üç perdelik opera, metin Hugo von Hofmannsthal, ilk oynanış 1911 Dresden. Başlıca kişiler Kont Octavian Rofrano, parantez içinde mezzo soprano, Bayan Mareşal, parantez içinde soprano, Baron Ochs von Lerchenau, parantez içinde bas, şarkı öğretmeni, parantez içinde tenor, Valzacchi, parantez içinde tenor, Herr von Faninal, parantez içinde bariton, Sophie, parantez içinde soprano, teşrifatçı, şapkacı, hayvan satıcısı, dul kadın, 3 yetim, flütçü, aşçıbaşı, berber, noter, terzi, otelci, garsonlar ve polisler. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda Viyana. Yaşı geçkin Bayan Mareşal, genç, yakışıklı aşığı Octavian ile geçen tatlı bir aşk gecesinin mahmurluğu içindeyken akrabası Baron von Lerchenau'nun geldiği haberlenir. Kadın delikanlıyı yana doya saklar. Yaşlı şişman baron evlenmek isteğindedir. Çöpçatan arkadaşı Valzacchi, zengin Faninna'nın kızı Sophie'yi bulmuştur. Ancak kızı istemek için gelenek üzere bir güllü şövalye göndermesi gerekmektedir. Şövalye kıza bir gümüş gül götürecek, baronun evlenmesi gerçekleşecektir. Bu sırada Bayan Mareşal'in çok eğlendiren bir olay baş gösterir. Octavian hizmetçi kılığına girip odaya gelmiştir. Baron güzel hizmetçiye hayran olur. Kendisini Mariandel adıyla tanıtan kızdan gizlice randevu ister. İçeri Bayan Mareşal'in saray hizmetçileri, yardım isteyen bir dul, şarkı öğretmeni girmişlerdir. Kadın tümünü dinler, emirlerini verir, yardımını yapar, yalnız kaldıklarında Octavian'la vedalaşır. Güllü şövalye görevini delikanlı yapacaktır. Octavian, Faninal'ın evine gelir. Sophie'ye gülü verir. Fakat iki genç sevgiyle bakışmaya koyulmuşlardır. Birbirlerine sarılarak aşkları için yemin ederlerken durumu gören Valzacchi karısı Annina ile barona koşar. Baron kılıcını çekip saldırır. Octavian çabuk davranmış, baron hafifçe yaralanmıştır. Doktor çağrılır. Aslında yara bir çizgiden ibarettir. Adam sözde acıyla bağırırken Annina bir mektup uzatır. Mektup, Bayan Mareşal'in evinde gördüğü hizmetçiden gelmekte, randevuda bulunacağını haberlemektedir. Baron coşup kendini övmekte, Mariandel'le geçireceği geceyi düşünmektedir. Yaşlı çapkın, hizmetçi Mariandel'le bir otel odasında buluşmuştur. Tam mumları söndürüp kıza kavuşacağı sırada, "Baba!" diye bağıran çocuk sesleri duyulmaya, garip hayaletler görülmeye başlar. Baron deliye dönmüştür. İçeri polisler, Bayan Mareşal, Faninal ve Sophie girmişlerdir. Octavian asıl kılığında görülür. Baron bir düzenle rezil olmuştur. Herkes gülmektedir. Tümü çıkar. Octavian, Bayan Mareşal ve Sophie arasında kalmıştır. Kararı beklemektedir. Bayan Mareşal çekilir. Alanı gençlere bırakmıştır. Yapıtı iki sevgili arasındaki düet tamamlar. Güllü şövalye sağlam kurulmuş, zarif dizelerle dokunmuş metni, olağanüstü ince, pırıltılı melodileri, bütün bu özellikleri bir büyüteç gibi belirten orkestralamasıyla günümüz Alman sahnelerinde en çok yer alan yapıtlar arasındadır. Tanınmış bölümler: Di Rigori Armato, parantez içinde şarkı öğretmeni. Kann ich mich an ein Mädel erinnern, parantez içinde Bayan Mareşal. Mit ihren Augen, parantez içinde Octavian Sophie. Ohne mich, parantez içinde baronun monoloğu, Bayan Mareşal, Octavian Sophie üçlüsü. Arabella, üç perdelik lirik gülünçlü oyun. Metin Hugo von Hofmannsthal. İlk oynanış 1933 Dresden. Başlıca kişiler: Kont Waldner, parantez içinde bas. Adelaide, parantez içinde mezzo-soprano. Arabella, parantez içinde soprano. Zdenka, parantez içinde soprano. Mandrika, parantez içinde bariton. Matteo, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyılın ikinci yarısında Viyana. Yaşamı kumarla geçen, borçlarını bir türlü ödeyemeyen Kont Waldner, karısı Adelaide, kızları Arabella ve Zdenka ile bir otel dairesinde yaşamakta, içinde bulunduğu güç durumdan kurtulmak amacıyla eski arkadaşlarına mektuplar yazarak Arabella'ya zengin bir kısmet aramaktadır. Kont bu mektuplara kızın birer resmini de koymuştur. Gerçi Arabella'nın genç soylular arasında pek çok hayranı vardır ama ancak kendi seveceği ve seçeceği kişiyi beklemektedir. Kardeşi Zdenka, ailenin iki kızı giydirmeye gücü olmadığından Zdenko adıyla ve erkek giysileriyle dolaşmakta, üstelik Matteo adlı spayı sevmektedir. Kont'un bulduğu çare beklenmedik bir başarı sağlar. Eski bir arkadaşı ölmüş, Slovanya'daki uçsuz bucaksız toprakları ve büyük serveti yeğenine kalmış, mektup Mandrika adlı yakışıklı yeğenin eline geçmiş. O da kızı görmeye gelmiştir. İki genç birbirlerinden hoşlanmışlar. Arabacılar balosuna gitmeye karar vermişlerdir. Baloda türlü eğlence arasında bir köşeye sığınıp baş başa kalırlar. Balkan melodileriyle işlenmiş düetleri boyunca birbirlerinin olacaklarına söz verirler. Fakat Zdenka'nın bir düzeni işleri karıştırır. Kız delice sevdiği ve Arabella'nın hayranı olduğunu bildiğini Matteo'ya ablasının ağzından bir mektup yazmış, otel odasının anahtarını göndermiştir. Amacı delikanlının karşısına çıkarak ona sevgisini göstermektir. Durumu rastlantı sonucu öğrenen Mandrika düş kırıklığına uğrayarak otele gelir. Yapıltın tüm kişileri toplanmıştır. Sonuçta gerçek ortaya çıkar. İşler tatlıya bağlanır. Arabella, Slovanya töresine göre evlenmeyi kabul ettiğini belirten bir bardak suyu Mandrika'ya verirken perde iner. Arabella, ünlü Viyanalı ozanın besteci için yazdığı son metin olmuş, Hofmannsthal 1929'da ölmüş, opera 4 yıl sonra oynanmıştır. 70 yaşındaki Richard Strauss, metni olağanüstü zarif, kalplere seslenen, kolayca yerleşen bir müzikle süslemiş, Arabella ve Mandrika karakterleriyle iki ölümsüz opera rolü vermiştir. Tanınmış bölüm, Und du wirst mein Gebieter sein, parantez içinde, ikinci perdede Arabella Mandrika düeti. Don Juan, Op. 20, ilk yorumu 1889, Weimar. Besteci ününü bu yapıtla yapmış, müzik sanatındaki inanç ve ülkülerini ilk defa gene bu senfonik şiirle ortaya koymuştur. Don Juan, ünlü ozan Nikolaus Lenau'nun aynı adlı şiirinden esinlidir. Lenau, şiirin anlamı konusunda şöyle der. Ne Goethe'nin Faust'u, ne Byron'un Don Juan'ı etkiledi beni. Benim Don Juan'ım sadece kadın peşinde koşan bir insan değildir. O, kendi düşünce ve inancına uygun bir kadını elde etmek ihtirasıyla yaşar. Bu kadının özelliklerini tek bir kadında bulmaya imkan yoktur. Buna rağmen tek tek arar. Başarısızlığa uğrayınca şeytana teslim olur. Don Juan, köpüklü bir yaşam neşesiyle başlar. Dörder mezürlük iki motif başlangıcı yapar. Kemanların sunduğu Don Juan temasını dört korno tekrarlar. Kadın tipleri için lirik yan temalar izler bunu. Klarnet, korno ve kemanlardan sonra obua uzun şarkısıyla yapının zarif süslemelerine katılır. Tüm temalar gelişimlerini sürdürerek trompetlerin la minör akorunda açıkladıkları trajik sonda kalırlar. Ölüm ve Değişim, Op. 24, ilk yorumu 1890, Eisenach. Bestecinin hiçbir yapıtı bu senfonik şiir kadar dinleyiciyi kuşku ve ürküntüye götürmez. İlk yorumunda programa Ozan Alexander Ritter'in aynı adlı şiiri de konmuş, ancak müziğin anlatımıyla şiirin anlamı arasındaki çelişme tepkilere yol açmıştır. Ritter'in daha sonra şiirde düzeltmeler yaparak anlamını müziğe oturtması, sanat tarihinin garip olaylarından biri olarak yorumlanır. Besteci 1894 yılında müzik tenkitçisi Friedrich von Hausegger'e yazdığı bir mektupta programı şöyle açıklar. Bundan 6 yıl önce hayatında ülkülerini gerçekleştirememiş bir insanın son saatindeki duygularını müzikle anlatmayı düşünmüştüm. Hasta yatağında yatmakta, düzensiz aralıklarla nefes almakta, kalbi gene düzensiz bir tempoyla çarpmaktadır. Bir ara daldığı tatlı düşten uyanır, sancılar başlamış, adaleleri yüksek ateşle sarsılmaya, gerilmeye koyulmuştur. Bilinci gene kaybolurken arkada bıraktığı yaşamı geçit yapar düşünde, gençliği, ihtirasları, savaşları. Yeni bir sancıyla uyanırken gerçekleştiremediği ülküsü gelir aklına, ölüm anı yaklaşmaktadır. Ruh yüce yaratıcıya kavuşmak üzere vücudu bırakır. Belki burada gerçekleşmeyenler orada gerçekleşecektir. Till, Öğlen Spiegel'in Şen Serüvenleri, Op. 28. İlk yorumu 1895, Köln. Bazı Alman halk öykülerinin kahramanı Till, Öğlen Spiegel, tahminlere göre ortaçağ sonlarına doğru gerçekten yaşamış, muzip, alaycı, neşeli bir tiptir. Lübeck kenti yakınındaki bir mezar taşı üzerinde Till'in belirtileri olan bir baykuş ve bir kum saati resmi onun yaşamış olduğuna kanıt olarak gösterilir. Gezginci bir zanaatkârmış bu garip yaratık. Türlü kılıklarda ortaya çıkar, kah bir kasap, kah bir rahip olur, etmediğini bırakmaz, hiç kimse onun oyunlarından kurtulamazmış. Richard Strauss, onun yaşamına ait bir oyunu seyrettikten sonra aynı konuda bir opera bestelemeyi düşünmüş, sonra vazgeçmiş. Bir senfonik şiir vermeyi uygun görmüştür. Bu ünlü orkestra rondosu için önce bir program yayınlamayı gereksiz bulan ve dinleyicinin hayal ve yorumuna bırakan besteci, daha sonra mezür mezür yaptığı bir ayrışımla geniş bir açıklama vermiştir. Yapıt, bir varmış bir yokmuşu belirten melodiyle girer ve hemen serüvenler başlar. Til ve olayların tümü light motivlerle yansır. Yalancı ve riyakar bir yaratık olan bu maskara ata atladığı gibi pazara dalar. Çalar, çırpar, papaz kılığına girip ahlakı bozar, şövalye kılığında kızları baştan çıkarır. Bu serüvenler kaderini hazırlar. İnsanlar birleşip yakalarlar tili. Mahkeme kurulur, yargı açıklanır. Ceza ölümdür. Dar ağacına çıkarılır, son nefesini verir. Ruhu göğe yükselir ve yapıt bu defa "Bu bir masaldı" sözünü yansıtan baştaki motifle biter. Don Quixote, Don Quixote. Büyük orkestra için bir şövalye karakteri üzerine fantastik çeşitlemeler. Op 35. İlk yorumu 1898 Köln. Türlü çalgı grupları ve tek çalgılarla pekiştirilmiş güçlü bir orkestra için yazılan yapıt, müzikçi Wilhelm Kinzel'in dediği gibi kulakla görebilme amacına yönelmiş. Besteci bu amacında gerçekten büyük başarı sağlamış, plastik bir çabanın tehlikelerini ustalıkla yok edip bu büyük partisyonu vermiştir. Don Quixote adından da anlaşılacağı üzere Cervantes'in ölümsüz romanından esinlidir. Programda bestecinin bazı katımı da yer almıştır. Özeti şöyle. Giriş. Don Quixote şövalyelerin serüvenlerini okuyup onlar gibi olmayı tasarlar. Tema. Don Quixote solo violonsel, Sancho Panza bas klarnet, tenor, tuba ve solo violo ile sunulur. 1. Çeşitleme. Don Quixote ve Sancho Panza'nın Tobosolu Dulcinea'yı bulmak üzere yola çıkışları. Yel değirmenlerine saldırışları. 2. Çeşitleme. Hayal İmparator Alifanfaro'nun ordusuna karşı başarılı savaş. 3. Çeşitleme. Şövalye ve uşağı arasında karşılıklı konuşmalar. 4. Çeşitleme. Bir dinsel tören alayıyla mutsuz serüven. 5. Çeşitleme. Don Quixote'un silah nöbeti. Uzaktaki Dulcinea'ya selam. 6. Çeşitleme. Şanzo'nun bir köy kızını efendisine Dulcinea diye tanıtışı. 7. Çeşitleme. Köylülerin alaylarıyla bir oyuncak at üzerinde göğe doğru dört nala gezi. 8. Çeşitleme. Büyülü sal üzerinde mutsuz gidiş. 9. Çeşitleme. Sihirbaza karşı savaş. 10. Çeşitleme. Ay şövalyesiyle savaş, yenilgi, dönüş. Bitiş. Tekrar bilince kavuşma, Don Quixote'un ölümü. Bir kahramanın yaşamı. Op 40. İlk yorumu 1899 Frankfurt. Kendisinin de bazı defalar açıkladığı gibi kahraman kendisidir bestecinin. Yaşamım bir Napolyon, bir İskender kadar ilgi çekicidir dediği bilinir yarı ciddi yarı müstehzi. Kahraman bir ilk ya da orta çağ insanı değildir. Üstün insan da değildir ona göre. Dış görüntülü ve dışa yönelmiş davranışlar kahraman olmaya yeterli değildir. Önemli olan insanın iç dünyasını, duygusal yapısını kahramanca kullanmasıdır. Bu görüşü hak verdirecek tek yön yapıtta savaştan sonraki zaferin kutlanmasına yer verilmeyişi, kahramanın bir tür dünyadan kaçış olan ölümü ve kendi iç oluşumuna karşı elde ettiği başarıdır. Bir kahramanın yaşamı, kahramanın teması ile başlar. Kahraman ve düşmandır birinci bölümün başlığı. Karşı koyma, engelleme ve tenkitleri belirten tema, işlemleri gene kahramanın azametli coşkusuyla biterken, ikinci bölüm, kahraman ve yaşam yoldaşı girmiştir. Yaşam yoldaşı, bestecinin eşi Pauline de Ana'dır. Bu eski şarkıcı keman soloyla belirir. Bu solo karısının Strauss tarafından yapılan tanımlanmasına uygundur. Alabildiğine kaprisli, dakikası dakikasına uymayan inatçı. Birden savaş boruları duyulur. Kahramanın savaş alanı bir tablo gibi serilir ortaya. Sonuç zaferle bitmiş, kahramanın barış çabası başlamıştır. Son bölüm, kahramanın dünyadan ayrılışı ve tam olgunlaşış. Görevler tamamlanmış, dünyanın kahramana vereceği bir şey kalmamıştır. karısıyla yalnızlığa dönmüş, huzur dolu bir ölüme hazırlanmıştır. Senfoni Domestika, Op. 53, ilk yorumu 1904 New York. Dev bir orkestra ile aile yaşamının bazı ayrıntılarını anlatan bu programlı senfoni, tümü 40'a yaklaşan tema kırıntılarıyla işlenmiştir. Bir yuvada geçen olayları roman bölümü gibi anlatan yapı, erkeği çizen violonsel teması, kadını çizen cilveli kısa tümceler ve çocuğu yansıtan tatlı bir oboe d'amore melodisiyle girer. Yapıta sürdünli trompet sesleriyle teyze ve halalar, trombon, korno ve tahta nefes çalgılarıyla amca ve dayılar da katılır. Bütün bu öğelerin karışımı çocuğun uyku saatini haberleyen bir ninniye ulaşır. Sonra yalnız kalan erkek ve kadının aşk sahnesi başlar. Mutluluğun doruğuna vardığı bölüm uyku ve düşlere karışır. Mistik bir susuştan sonra sabah belirir. Çocuk ağlamakta, süt istemektedir. Erkek ve kadın arasında çocuğun bakımından doğan tartışma sürerken, güneş doğmuş, pencerede gülümsemeye koyulmuştur. Erkek ve kadın tartışmayı bırakarak mutlu bir sabah şarkısında birleşirler. Yapıtı çocuğun da katıldığı bu tatlı şarkı tamamlar. Bir Alp Senfonisi. İlk yorumu 1915 Berlin. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıl uzunca bir aradan sonra tekrar programlı müziğe dönen Richard Strauss, bu alanda son sözünü bir Alp Senfonisi ile söylemek istemiş, dev bir partisyon doğmuştur. Bestecinin bu partisyonla belirttiği istek, yaklaşık 140 müzikçiden kurulu bir topluluğu zorunlu kılar. 100 müzikçiden oluşan asıl gruba, 30'u aşkın müzikçiyle bir ek grup da katılmıştır. Çalgıların yanı sıra ses efektleri için türlü araçlar da yer almıştır. Rüzgar ve gök gürültüsü makineleri, inek çanları gibi. Ayrıca 3 tamtam, küçüklü büyüklü davullar da vurma çalgıların zenginliği konusunda bir yargı getirmektedir. Bir Alp Senfonisi, yapı içinde yer alan 60'ı aşkın tema ile Sinfonica Domestica gibi 4 ana bölüm üzerine planlanmış gibidir. Baş ve sondaki gece anlatımı dev senfonik şiiri sınırlar. Duygular ve içten bir esinin tüm yapıya yayıldığı savunulamaz. Pastoral düşünler yer yer resme dönüşmüş, doğa taklidi ses öğeleriyle yaratılmak istenen ortam yapmacık görüntüler getirmiştir. Dev topluluk tümü 50 dakikaya varan şu programı anlatmak için uğraşır. Giriş başarılı bir gece tablosudur. Yavaş yavaş sabah olmaya başlar, ufuk aydınlanır, güneş doğmaktadır. Dağlara doğru yürüyecek olan bir gezgin bu görkemli görüntüyü ve dağlar evrenini selamlayarak yola koyulur. Amacı doruğa kadar tırmanmak, doğa güzelliklerini yakından gözlemektir. Gezi teması yapıt boyunca sürecek, yer yer belirecektir. Ormana girer gezginimiz. Av boruları ve kuş sesleri duyulur uzun süre. Önce ormanın bitişiyle dere kıyısına, akarsuyu izleyerek de çağıla ulaşır. Su serpintileri, tahta nefesli çalgıların kesik figürleri, yaylı çalgıların pırıltılı geçişleri ve arpın glissandolarında yansır. Sonra çiçeklerle örtülü kırlar belirir. Alp borularına inek çanları karışmaktadır. Gezgin yürümesini çalılar ve fundalıklar arasında sürdürerek Alp dağlarındaki buzullardan birine ulaşır. Tehlikeli bir yolculuk başlar. Buzulun çatlakları ve keskin kayalar yürüyüşü engellemektedir. Güçlükleri yenen gezgin sonuçta isteğine kavuşur. Doruğa ulaşır. Çevreyi hayran bakışlarla süzerken trombonlar görkemli haykırışlarla doruk motifini seslendirmektedir. Bu tema bestecinin Zerdüşt Dedi Ki adlı eserinden alınmıştır. Richard Strauss'un bu davranışındaki neden bilinmiyor. Sonra yapıtın müzik yönünden en ilginç bölümü girer. Sis yükselir, güneş ışınları kaybolur, loş bir ortam belirmiş, gezgin havadaki bu değişimle duygularında beliren acıyı bir ağıtla anlatmaya koyulmuştur. Fırtınadan önceki durgunluk yayılmıştır her yöne. Çok geçmeden güçlü bir fırtınanın ve gök gürültülerinin sesi duyulur. Sel benzeri bir sağanak gezginin üzerine iner. Dönüşe geçer hemen. Müzik açısından ustalıklı bir buluşla çizmektedir dönüş serüvenini besteci. Dağa çıkarken görüp duydukları dönüşümlü bir dizeyle tekrarlanmaktadır. Artık bütün geçişler görüntü müziği karakterine bürünmüştür. Bu bölümün partisyondan çıkarılmasının daha hayırlı sonuç getireceği inancındadır bazı uzmanlar. Gezgin vadiye ulaşırken hava tekrar düzelmiş, sükun dönmüştür. Güneş batmaktadır. Günün olayları kısaca tekrarlanır. Gece ağır ağır inmekte, çevre karanlığa bürünmektedir. Oboa konçertosu. İlk yorumu 1946 Zürih. Yaşlı besteci 2. Dünya Savaşı'nın son yıllarını İsviçre'de geçirmiş, vatanının çöküşünden doğan büyük acısını yeni bazı yapıtlar vermekle unutmaya çalışmıştır. Bunalımlarından kurtulmak için başvurduğu kaynak yine en sevdiği sanatçı Mozart olmuş, ona bir sevgi belirtisi sayılan Oboa konçertosunu vermiştir. Konçertonun çağdaş müzikle ilintisi yoktur. Bestecinin esine yüzyıllar önceye kaymış, yapısı, tını ve çalgılamasıyla ustaca bir yapıt doğmuş, Strauss'un bu çabası oboacıların repertuarına bir mücevher gibi katılmıştır. Igor Stravinsky. I-G-O-R S-T-R-A-V-I-N-S-K-I 17 Haziran 1882 Oranienbaum 6 Nisan 1971 New York. Rus bestecisi Rimski-Korsakov'dan ve onun öğrencisi Kalafati'den aldığı dersler dışında kendi kendini yetiştirmiştir. 1909 yılında Rus balesi impresaryosu Sergey Diagilev'in ilgisini çekmiş ve adı geçen topluluk için 3 şaheserini Les Yeux de Feu, Ateş Kuş, Petrushka, Le Sacre de Printemps, Bahar Ayini adlı bale müziklerini yazmış. Bunlardan özellikle son ikisi 20. yüzyıl müziğinin en değerli örnekleri durumuna yükselmiş ve birçok genç besteci üzerinde büyük etkileri olmuştur. Le Sacre de Printemps 1913'te Paris'te ilk oynanışında gerici çevrenin tepkisiyle karşılanmışsa da gitgide artan bir ilgi görmüş ve çağdaş müziğin klasikleri arasına katılmıştır. 1920'den sonraki yapıtlarında bir yandan ilkel ritimlerin çarpıcılığına dayanan melodi, armoni, çok ses anlayışı ve orkestralama açılarından yenilik getiren üslubundan vazgeçmemiş, yeni klasik terimiyle tanıtılan bir yola yönelmiş, eski bestecilerin anlayışına dayanan yapıtlar vermiştir. 1950'den sonraki yapıtlarında da Schönberg'in dizgisel yöntemlerini uygulamaya başlamıştır. Devrimden önce Rusya'dan ayrılan Stravinsky bir süre Fransa ve İsviçre'de yaşamış, sonra Amerika'ya yerleşmiştir. Öbür yapıtları Renard, Les Noches adlı kantatları, Mavra, The Rake's Progress adlı operaları, koro ve orkestra için Symphonie de Somme, Oedipus Rex adlı oratorio, Askerin Öyküsü ve Orfeo Agon adlı bale müziği, Canticum Sacrum, Treni adlı din yapıtları, Keman Konçertosu, piyano için Capriccio, Ateş Kuş, Les Yeux de Feu, ilk sahnelenişi 1910 Paris, ünlü Rus bale yöneticisi Sergey Diagilev tarafından ısmarlanan bu üstün bale müziği, besteciyi bir anda dünyaya tanıtmış, bu alanda daha sonraki veriminin başlangıcı olmuştur. Vurucu, keskin ritimler, doğaya özgü ilkel, vahşi tınılar, aynı zamanda gerçekten lirik ve zarif melodileriyle Ateş Kuş yalnız bale salonlarında kalmamış, konser programlarının da en sevilen yapıtları arasına girmiştir. Eski bir Rus masalından alınan konunun özeti şöyle. Büyücü, Kaşçay'ın saray bahçesine giren prens, genç prens Ivan orada Ateş Kuş'u görüp yakalar. Kuş, özgürlüğünü bağışlamasını dileyerek ona sihirli bir tüy verir, uçar gider. Sarayın kapısı açılır, 13 güzel prenses çıkıp dansa koyulurlar. İçlerinden biri prensin hoşuna gitmiştir, saraya dönen kızları izler. Saray inanılmaz güzellikte mücevherler, kumaş ve silahlarla doludur. Kaşçay prensi görür, onu cezalandırıp taş haline getirmek ister. Fakat Ateş Kuş'un verdiği tüy sihirli sözleri söylemesini engeller. Kaşçay cehennemi bir dansa koyulur. Bitkin yere yuvarlanır. Ivan saraydan bir kutuyla çıkar. Kutuda Kaşçay'ın büyülü gücünü saklayan yumurta vardır. Yumurtayı kırar, gücü yok edip sevdiği prensese kavuşur. Yapıt'ın konser salonlarında çalınan süiti şu bölümlerden düzenlenmiştir. 1. Giriş 2. Ateş Kuşun Dansı 3. Prenseslerin Dansı 4. Kaş Çayın Cehennemi Dansı 5. Ninni. Petruşka. İlk sahnelenişi 1911 Paris. Besteci Ateş Kuş'un az görülen başarısı üzerine Diagilev'den ikinci bir yapıt siparişi almış. Konu olarak Rus çocuklarının sevgilisi Kukla Petruşka'nın serüveni seçilmiştir. Koreografisini Foki'nin düzenlediği büyük dansör Nijinsky ve balerina Karsavina'nın görevlendiği Petruşka, Stravinsky'nin ününü perçinlemiş, getirdiği yenilikleri bir daha kabul ettirmiştir. Sanatçı bu ikinci balesinde gene kişiliğini ve özelliklerini savunmuş, 20. yüzyılın yorgun ve bunalmış sanatına başka bir ruh ve canlılık getirmiştir. Konunun özeti şöyle. Petersburg'da bir panayır alanı, bir kukla tiyatrosunda sihirbaz kuklacı oyuncularını tanıtmaktadır. İşte beyaz suratlı Petruşka, işte üniformalı zenci, işte kırmızı pantolonlu balerina. Oyun başlar, üç kukla sihirbazın büyüsüyle canlanır. Aşırı duygulu Petruşka balerinayı sevmekte, zenciden kıskanmaktadır. Balerina odasında zenciyle sevişirken dayanamaz içeri girer. Zenci hırslanır, Petruşka'yı odadan atar. Panayır tüm neşesiyle sürerken zavallıyı kovalayıp öldürür. Halk korku içinde kaçışır, sihirbaz kuklacı gözükür, öleni gösterir. Bir tahtadan bir kukladır. Parçalanmış kuklayı alıp çıkarken Petruşka'nın mahzun, acılı ruhu göğe yükselmektedir. Petruşka'nın konser salonları için düzenlenen süiti şu bölümlerden kuruludur. 1. Panayır 2. Sihirbaz 3. Rus dansı 4. Petruşka 5. Zenci 6. Balerina'nın dansı 7. Laterna ile ayı oynatan köylü 8. Satıcı ve çingene 9. Arabacı ve seyislerin dansı 10. Maskeliler 11. Petruşka ile Zenci'nin kavgası, 12. Petruşka'nın ölümü. Bahar ayini, parantez içinde, puta tapan Rusya'dan sahneler. Le Sacre de Printemps, ilk sahnelenişi 1913 Paris. Stravinsky'nin Rus balesi için yazdığı 3. yapıt bu defa dansör Nijinsky'nin yönetiminde sahnelenmiş, ancak sürekli değişen barbar ve ilkel ritimleri, vahşi tınıları çok geniş orkestralamasıyla tutucuların tepkisine yol açmış, ilk temsil gecesi baş gösteren tartışma ve kavgalar güçlükle yatıştırılmıştır. İki ana bölüme göre planlanmış konu bestecinin buluşudur. Özeti şöyle. 1. Yeryüzünün tapınışı. Doğanın sırlarını bilen yaşlı bir kadın, çevresindeki gençlere bu esrarı açıklamakta, gençlerin yüzü ve hareketleri, başlayan baharın etkisiyle baş gösteren gerilimi yansıtmaktadır. Nehirden çıkan bir genç kız grubu gençlerle dansa koyulur. Kızlar uzaklaşırken kabilenin yaşlısı gözükür. Yere kapanarak yeryüzünü takdis eder. Tüm gruplar yeryüzü onuruna tekrar dansa başlar. 2. Kurban. Gençler bahar tanrısına kurban olarak seçilen ve hareketsiz duran bir kızın çevresinde dans ederken rahipler yaklaşırlar. Korkudan bitkin düşen kızı dansa zorlarlar. Kız ölüm dansına başlar, soluksuz kalıp yere düşer, ölmüştür. Yapıt'ın konser salonları için düzenlenen bölümleri şunlardır. 1. Birinci bölüm. Giriş. Baharın getirdiği umut. Gençlerin dansı. Kaçırılış oyunu. Bahar rondu. Kabilelerin yarışması. Rahiplerin girişi. Yeryüzünün takdisi. Yeryüzünün dansı. 2. İkinci bölüm. Giriş. Kızların esrarlı çemberi, seçilenlerin övülmesi, ataları çağırış, ataların kutsal şenliği, kutsal dans.